Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta kurumsal iletişimin dönüşümü üzerine konuşuyoruz. Konuğumuz Kızılay Kurumsal İletişim Yöneticisi Erdem Çöplen. Hoş geldiniz Erdem Bey.
Hoş bulduk Tolga Bey.
Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi bir kez daha hatırlatalım. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi bize iletebilirsiniz. Bugün Erdem Bey ile kurumsal iletişimin dönüşümü üzerine konuşacağız. Kendisi şu an Kızılay'da kurumsal iletişim yöneticisi olarak görevine devam ediyor. Öncelikle iletişim teknolojisindeki bu gelişmelerin kurumsal iletişim süreçlerine yansıması üzerine konuşalım istiyorum. Nasıl yansıdı? Yani kurumsal iletişim neredeydi ve iletişim teknolojilerindeki özellikle bu son 10 yıldaki Web 2.0 yani sosyal medyanın gelişimiyle neler dönüştü?
Tabii bu soruya cevap verirken biraz kendi kariyer yolculuğumdan yansımalarla cevap vermek isterim.
Çok güzel olur.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum ben. Tabii üniversiteden mezun olduktan sonra bir dönem Türkiye'nin en büyük gazetelerinden bir tanesinde gazetecilik yaptım. Bu 20 yıl öncesi. O dönemde gazetecilik de çok farklıydı açıkçası. Çünkü işte daha dijital fotoğraf makineleri yoktu piyasada. Biz analog fotoğraf makineleriyle haberleri çekerdik ve işte bilgisayarda haber metinlerini oluşturduk. Sonra bunları bir havuza gönderirdik. Ve o havuzdan yazı işleri bunları alıp kullanırdı ve biz ertesi gün gazete gelsin ve haberimiz kullanılmış mı, kullanılmamış mı ya da hangi sayfada nasıl kullanılmış bunları büyük bir merakla beklerdik ve gazeteyi heyecanla elimize alıp sayfalarını çevirirdik. Yani insanlar nasıl gazete bayisinden alıyorlarsa bize de geliyordu gazete ve haber yayınlanmış mı ona bakıyorduk.
Şu an bu 20'li yaşlardaki dinleyicilerimiz için, hatta üniversitede okuyan dinleyiciler için bir bilim kurgu filmi gibi gelse de gerçekten ilginç değil mi? Son 10 yılda yaşanan gelişmelere baktığımız zaman bu anlattığınız şey ne kadar da uzak geliyor aslında.
Tabii yani bunu aslında bir masal gibi de biraz anlatmak lazım. Çünkü bu teknolojideki gelişme gerçekten bir masal aslında dünyasının içerisine soktu bizi. Hiç ummadığımız kadar hızlı gelişti. Özellikle iletişim alanındaki teknoloji. Şu anda biz tabii gazetecilik yaptığımız dönemde bir haberi yakaladığımızda diğer gazetecilere atlatmaya çalışırdık ama özellikle sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle birlikte artık herkes gazeteci kimliğine büründü. Herkes bir haberi yakalayıp bunu sosyal medyada çok geniş kitlelere ulaştırabiliyor. Dolayısıyla siz artık gazeteci olarak sadece kendi meslektaşlarınızı değil, normal sıradan insanları da geçmek zorunda kalıyorsunuz. Kurumsal iletişim tarafına gelince 2007'de başladım kurumsal iletişim yolculuğum. Bugün 15. yılına geldim. Kızılay'da başladı yine. İlk Kızılay'da başladım kurumsal iletişim hayatıma ve o dönemdeki işleyişte de yaptığımız çalışmaları insanlara anlatmamız gerekiyordu. Çünkü biz bu çalışmaları yaparken işte takdir edersiniz ki insanların bağışlarıyla ya da bir takım kurumların bağışlarıyla gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla onlara bir hesap vermekle ilgili de bir sorumluluğumuz var. Ve biz bu yapılan çalışmaları hem kamuoyuna hem bizi destekleyen insanlara anlatmakla ilgili bir çabamız vardı. Yine masal gibi gelecek ama ne yapıyorduk? İşte basın bültenleri oluşturuyorduk, bilgi notları oluşturuyorduk ve bunları faksla medya kuruluşlarına gönderiyorduk. Aslında sadece sorumluluğumuz bu noktadaydı. Ve işte bizim gönderdiğimiz basın bültenleri bir gün sonra gazetelerde haber oluyordu. Ya da akşamları haber bültenlerinde haber olarak yayınlanıyordu. Ve biz yine heyecanla ne kadar kullanılmış, nasıl yansıtılmış, yapılan çalışmalar bunları takip ediyorduk. Ama sonra çok hızlı bir dönüşüm olmaya başladı. Özellikle sosyal medyanın hayatımıza hızla girmesiyle birlikte artık sadece doğru bilgiyi insanlara iletmek yetmemeye başladı. Bu doğru bilgiyi aynı zamanda çok da hızlı insanlara ulaştırmak gibi bir ihtiyaç ortaya çıktı. Bu noktada da biz kendi yeteneklerimizi dijital tarafta da geliştirmek durumunda kaldık ve yapılan bu çalışmaları sadece klasik medya için değil, yeni medya için, sosyal medya için de kullanılabilir metinlere, görsellere dönüştürmeye başladık ve oradan da hedef kitleye ulaşmaya başladık ve dolayısıyla bir anda çok fazla iletişim ürünü de üretmek gibi bir sorumluluk üzerimize bindi. Çünkü bu mecralarda takdir edersiniz ki normal klasik medya, yani gazete ya da televizyon gibi televizyondan çok daha hızlı bir tüketim sürecinden bahsetmek mümkün. Yani pek çok sosyal medya kanalı var ve bu kanalların hepsinden sürekli bir akış var oralarda ve siz bu akışın içerisinde yer almak istiyorsanız çok fazla iletişim ürünü üretmek zorunda kalıyorsunuz. Kurumsal iletişim tarafındaki dönüşüm de biraz bu şekilde oldu.
Bir yerli diyor ki arabaya ilk defa binmiş hayatında ve bir süre sonra arabayı sağa çektiriyor. Yolun ortasına oturuyor ve diyor ki o kadar hızlı gittik ki ruhum geride kaldı. İşte siz bu akıştan bahsediyorsunuz. Yine aynı ırmağa iki kez girilmez sözünün bugünkü versiyonu. Aynı zaman tüneli iki kez girilmez. FOMO, yani gözden kaçırma korkusu, aslında günümüzün en önemli psikolojik problemlerinin başında geliyor. Bunun sebebi de aslında bu hız tutkusu. Eskiden bayramlarda misafirliğe giderdik ve cep telefonlarımız yoktu ya da navigasyon yoktu. Kapıyı çalardık, evde kimse olmazdı ve kapıya not bırakırdık. Biz geldik ama evde yoktunuz diye. Yine bir bilim kurgu filmi gibi, değil mi? Yani sanki 200 yıl önce yaşanmış gibi, ama ben 32 yaşındayım ve bunu yaptık. Ama şimdi 22 yaşındaki bir arkadaşım sanırım bunu bilemez diye düşünüyorum. Çünkü cep telefonları hayatımıza öyle bir girdi ki bir anda böyle. Önce çok büyüklerdi böyle. Yani elimden büyüktü. Şimdi çok daha küçükler, çok daha fazla işe yarıyorlar ve İletişim teknolojisindeki gelişim sadece kurumsal iletişimi değil, aslında hayatımızın genelini değiştirdi. Tabii ki bu değişim ve hızlanma başka bir olumsuzluğa neden oldu. Bu da dezenformasyon. Yani yalan bilgi salgını aslında. Yalan bilgilerin bilerek ya da dezenformasyon bilmeyerek yayılması. Peki iletişim teknolojileri mi dezenformasyona neden oluyor, yoksa dezenformasyon mu iletişim teknolojilerinin önüne geçiyor? Öncelikle dezenformasyon nedir? Buradan başlayarak İletişim ve dezenformasyon arasındaki ilişkiyi biraz bize anlatırsanız seviniriz.
Dezenformasyon kurumsal iletişim tarafında çok popüler bir konu. Giderek de popülerliği artıyor çünkü herkesin aslında kurumsal iletişim tarafında kendi yaptığı işleri anlatırken doğruları da hedef kitleye ulaştırmakla ilgili bir çabası var. Ve bu çaba sosyal medya mecralarının aslında herkes tarafından rahatça kullanılması, tırnak içinde de bir özgürlük alanı olması noktasında insanlar her zaman bu kanalları doğruyu yansıtmak için kullanmayabiliyorlar. Yani oradan bir takım yanlış bilgileri, bunlar kasıtlı da olabilir, hiçbir kasıt olmadan tamamen kendi yanlış algısıyla da olabilir. Yanlış bilgileri de geniş kitlelere ulaştırabiliyorlar ve tabii ki bu geniş kitleler bu iletişim araçlarının biraz sihriyle de çok çabuk bu dezenformasyondan olumsuz etkilenip yanlış bir algı, olumsuz bir algı oluşturabiliyorlar. Dolayısıyla artık doğru bilgiyi hedef kitleye ulaştırırken bu yanlış ulaştırılmış bilgilerin düzeltilmesiyle ilgili de bir çaba var. Biz bunun örneklerini çok yakın zamanda, mesela bu yaz maalesef işte biliyorsunuz Ege kıyılarımızda, Akdeniz kıyılarımızda yangınlar ortaya çıktı, büyük çaplı. Biz burada bunları tespit edebildik. Birçok sahada özverili çalışma yapılmasına rağmen sosyal medya tarafında ciddi eleştiriler vardı. Tabii ki bir şey eksik kalırsa insanlar bunu eleştirebilirler. Bunlar en doğal hakkıdır ama sahada yapılanları tam olarak oradaki bilgiye hakim olmadan tamamen neredeyse klavye başında üretilmiş mesajlarla sosyal medyadan ciddi bir dezenformasyon oluştuğunu gördük ve bu dezenformasyon peşinden kitleleri de sürükledi. Dolayısıyla orada artık çaba tamamen bu dezenformasyonun ortadan kaldırılması, yapılan çalışmaların anlatılmasıyla ilgili bir çabaya dönüştü. Çünkü insanlar tamamen sorgulamaya başladılar. İşte neden uçaklar gelmiyor, neden yardım çalışmalarına katılmıyor, yok işte ormanları kimler yaktı gibi aslında kitleleri tetiklediğinde bazı olumsuz sonuçlara da rahatlıkla yol açabilecek mesajları yaymaya başladılar. Bu da tabii ciddi bir tehdidi tekrar bizim gözlerimizin önüne serdi ve bu noktada açıkçası artık sosyal medya tarafında da, dijital medya tarafında da ve tabii ki klasik medya tarafında da bu dezenformasyonla mücadele noktasında nasıl bir eylem yapılmasının gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Burada tabii bu mücadeleyi verirken sadece bunun iletişim ürünlerinin üretilmesiyle, mesajların, haberlerin üretilmesiyle ilgili bir konu olmadığı çok açık. Yani insanlara gerçekten emin olarak doğru bilgiye ulaşacakları mecraları da, kanalları da sunabilmek gerekiyor. Bu da bence çok büyük bir ihtiyaç. Dolayısıyla içerik kadar hangi kanaldan doğru bilgiye ulaşacaklarını formüle edecek bir çözüme de ihtiyaç var gibi görünüyor. Bence bundan sonrasında kurumsal iletişimin ya da bütün iletişim çalışmalarının en ağırlıklı noktalarından bir tanesi bu olacak. Dezenformasyonla mücadele olacak. Bunu nasıl engelleriz? İnsanların doğru bilgiye ulaşmasını nasıl sağlarız? Bu bizim için önemli bir konu olarak gündemimizde her zaman yer alacak.
Yani dijital mecralarda birçok hesabın ana stratejisi çamur at izi kalsın şeklinde ilerliyor. Bir de Gartner isimli araştırma enstitüsünün 2018 yılında yaptığı bir araştırma var. Araştırmaya göre 2022 yılına geldiğimizde internette doğru bilgiden çok yalan bilgi olacağı söyleniyordu ve bugün yine çok kullandığımız bir kavram var. İsmi post-truth, yani gerçek ötesi. Yalanların gerçeğin önüne geçtiği ya da gerçeğin tam olarak bilinemediği, gerçeğin üzerine internetin ve bu dijital mecraların bir sis bulutu gibi çöktüğü günümüzde ve daha kötü olacağı gelecekte bizi ne bekliyor? Emin değilim ama şunu biliyorum ki artık iletişim hiç olmadığı kadar önemli. İletişimciler, yeni medyacılar, teknolojiyi takip edenler hiç olmadığı kadar önemli. Çünkü bugün artık ne yaptığınız değil, nasıl algılandığınız önemli. Belki siz dünyayı kurtarıyor olabilirsiniz ama iyi bir iletişim, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim gibi alanlarda çalışmalarını başarılı şekilde yapamazsanız yaptıklarınız tepkilere neden olabilir. Bir de bunun çok uluslu kısmı var tabii ki. Çok uluslu paydaşları olan kurumlar teknolojiyi, iletişim enstrümanlarını nasıl kullanmalılar?
Bu da bizim için çok önemli bir konu. Çünkü biz Kızılay olarak çok fazla uluslararası partnerle çalışıyoruz. Biz de dünyadaki sayılı aslında uluslararası coğrafyaya ulaşan bir insani yardım kuruluşuyuz. Ama bunun yanında pek çok ortaklığımız da var. Ve bu ortaklıkların ağırlıklı bir kısmı da yine beraber başarılan işlerin kamuoyuna, yani sadece bizim ulusal kamuoyuna değil, uluslararası kamuoyuna da, bütün dünyaya da anlatılmasıyla ilgili ciddi bir çaba var. Tabii bu noktada aslında her kurumun iletişime bakış açısı da farklı. İletişimi kullandığı kanallar da farklı. İşte kendi hedef kitlesine ulaşma noktasındaki seçtiği yöntemler de farklı. Dolayısıyla çok uluslu bir paydaş ağınız varsa tüm bu iletişim ihtiyaçlarına da cevap vermeniz gerekiyor. Bu noktada tabii dijital gelişmeler açıkçası bizim için Önemli bir kuvvet. Bunu da çok net bir şekilde kullanıyoruz. İşte yaptığımız çalışmaları çok hızlı bir şekilde sosyal medya üzerinden kitlelere ulaştırarak ve işte oradaki paydaşlarımızı da bu içerikler içerisinde yer vererek onların da bir şekilde kendi ulaşmak istedikleri kitleye bu içerikleri ulaştırabilmelerini ve etkileşim sağlamalarına yol açabiliyoruz. Bunun yanında tabii iletişim çalışmalarının önemli bir alanı da raporlama. Ve siz uluslararası bir paydaşla çalışıyorsanız raporlama en önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü yapılan işleri paydaşınıza da iyi bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Dolayısıyla biz sosyal medyadaki etkinliklerimizi işte çeşitli yine dijital raporlama araçlarıyla etki analizleri yapıyoruz. Yani ulaştığımız hedef kitle üzerindeki etkisini de ölçebiliyoruz. Bununla ilgili yardımcı yine dijital tarafta programlarımız var. Dolayısıyla hazırladığımız raporlarla gerçekten bu iletişim çalışması bizim beraber arzuladığımız, beraber kurguladığımız etkiye ulaşmış mı? Bunları paydaşlarımıza da raporluyoruz ve stratejilerimizi de bu noktada beraber geliştiriyoruz. Bu hazırladığımız raporlardan da yararlanıyoruz ve bizim için ve yaptığımız çalışmalar için ve tabii nihayetinde de bizim yaptığımız çalışmalardan faydalanan insanlar için en verimli çalışmayı, iletişim çalışmasını nasıl yapabiliriz? Bu kurguyu oluşturuyoruz. Bu anlamda dijital gelişmeler, dijital araçlar bizim elimizi çok kuvvetlendiriyor açıkçası.
Kızılay dünyanın her tarafında paydaşları olan bir kurum ve dünyanın neresinde bir acı varsa ya da başka bir afet varsa oraya anında müdahale eden ve ülkemizin merhametini, şefkatini gösteren bir kurum. Şimdi McLuhan'ın global köy kavramına bakacak olursak, şimdi çok uluslu paydaşları olan Kızılay ya da Kızılay gibi diğer kurumlar, markalar ve şirketler dijital dönüşme ayak uydurdular ve artık zaman ve mekan farkı olmadan herkes istediği an, istediği yerde toplantıya girebildi, istediği yere ihracat yapabildi ya da yardımda bulunabildi. Peki kurumsal iletişimin dijitalleşmesiyle kurumsal iletişimde neler değişti? Yani sadece global açıdan bakmayalım. Yani kurumsal iletişim neredeydi? Mesela 20 sene önce neredeydi? 10 sene önce neredeydi? Bugün nerede ve 10 sene sonra sizce nerede olacak?
Yani 10 sene sonrasını görmek gerçekten bence herkes için zor. Çünkü teknolojideki bu korkunç hızlı değişim bizi nereye kadar götürecek? Bunu şu anda idrak etmek bence çok mümkün değil. Çünkü yani bu yeni medya dediğimiz bu dijital iletişim araçları da biliyorsunuz belli bir dönem popülerleşiyor bazıları. Artık düşünüyorsunuz ki hep hayatımızda olacak, bu popülerliğini devam ettirecek ama sonra bir tanesi kayboluyor. Onun yerine başka bir yetkinliği olan başka bir dijital iletişim aracı geliyor. İşte bir dönem yazıyla mesajlarınızı iletirken sonra canlı yayınla kitlelere, işte sizi takip eden insanlara ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla artık herkesin kendi kanalının olduğu ve insanlara hem sesini hem görüntüsünü, bu tabii 5G'nin hayatımıza girmesiyle birlikte, internet hızının da yükselmesiyle birlikte muhtemelen çok daha ilginç bir noktaya gidecek. Yani 10 sene sonrasını şu anda düşünebilmek, mutlaka şeyler vardır, insanlar bununla ilgili planlamalarını yapıyordur. Tabii ki benim de aklımda 10 sene sonrasıyla ilgili bir şey var, olabileceklerle ilgili bir düşünce var. Ama bu gerçekten gerçekleşir mi? Açıkçası emin değilim. Yani oradaki teknolojik gelişme bizim şu anda tasavvur edebileceğimizin ötesinde bir noktada. Ama kurumsal iletişimin dijitalleşmesiyle birlikte bu hızlı değişim kurumsal iletişim tarafında da değişimlere yol açıyor. Yani biz kurumsal iletişimi açıkçası bu dijital devrimden önce aslında birazcık tek taraflı yürütüyorduk. Orada bir mesaj vardı. Bizim oluşturduğumuz bir mesaj vardı. Bu mesajı klasik medya kanallarıyla, işte gazete, dergiyle, televizyonla bir hedef kitleye ulaştırıyorduk. Ve hedef kitlenin buna anlık gösterdiği tepkileri çok fazla ölçemiyorduk. Onu almakla ilgili bir derdimiz de yoktu. Ama tabii sosyal medya kanallarının hayatımıza girmesi ve kurumsal iletişimin daha çok bu kanallar üzerinden yürütülmesiyle birlikte artık insanlarla, sizin hedef kitlenizle anlık bir iletişim, karşılıklı iletişim de gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu bence çok önemli bir değişim. Yani yaptığınız bir faaliyet, yaptığınız bir çalışma, sosyal medyadan siz onu atmosfere gönderdiğiniz anda tepkileri bir anda alabiliyorsunuz ve bu tepkilere karşı da sizin yeniden bir iletişim etkinliği gerçekleştirmeniz gerekebiliyor. Dolayısıyla dijitalleşme her alanda olduğu gibi kurumsal iletişim alanında da artık çok hızlı olmayı gerektiriyor ve hızlı etkinlikler, işte hızlı stratejiler geliştirebilmeyi gerektiriyor. Bence dijital dönüşümün kurumsal iletişim tarafına en büyük yansıması bu. Yani bu süreci çok hızlandırdı ve buradaki iletişimi aslında karşılıklı etkileşimli hale getirdi.
Çok teşekkür ediyorum. Yeni medya konusuna girelim biraz da. Şimdi ismi yeni ama sizce yeni medya yeterince yeni mi, yoksa o da eskidi mi? Çünkü daha üzerinden 20 yıl geçmedi, 10 yıl geçmedi ama artık birçok iletişim mecrasına biz geleneksel medya diyoruz. Geleneksel. Sonra da işte yeni medya diyoruz. Şimdi yeni medya dediğimiz birçok medya platformu şu an kullanılamaz halde. Yani mesela en popülerleri şu an eskisi kadar kullanılmıyor. Şimdi görsel ağırlıklı bir site kullanıyoruz. Ama eskiden en popüler olan bugün değil. Yani yeni medya yeterince yeni mi, yoksa o da eskidi mi? Yoksa Levent Erden'in dediği gibi sürekli yeni kavramından mı bahsetmemiz gerekiyor? Sizce yeni olan nedir ve bir şey nasıl eskir?
Tabii orada aslında değişim hiçbir zaman bitmeyen bir süreç. Yani orada siz yeniyi tanımladığınız anda aslında o tanım biraz önce yaptığınız bir tanım haline geliyor ve belki de güncelliğini yitiriyor. Açıkçası işte zamanında Andy Warhol demiş ya, insanlar bir gün, her insan 15 dakikalığına meşhur olacak diye. Tabii üstad bunu söylerken aslında 15 dakikanın ne kadar kısa olduğunu düşünerek belki böyle bir şey söyledi. Çünkü belki de o insanların işte televizyonla meşhur olacağını düşünüyordu bu sözü söylerken. Ama sosyal medya hayata girince artık 15 dakika çok uzun meşhur olmak için. Yani orada o kadar hızlı bir akış var ki sosyal medya tarafında. Sizin oradaki popülerliğiniz bazen 5 dakika sürebiliyor, bazen 1 dakika sürebiliyor. Dolayısıyla artık hedef 15 dakika meşhur olmak değil, işte zaman zaman 1 dakika, 5 dakika meşhur olma noktasına geldi. Ama belki iş başka bir noktaya gidecek ve şu anda bizim bu söylediğimiz de geçerliliğini yitirecek. Farklı yenilikler gündeme geliyor. Açıkçası ben insanlar sosyal medya üzerinden canlı yayın yapabilir hale geldiklerinde demiştim ki artık bunun üst noktası olmaz. Yani hani siz bir kanal açıyorsunuz ve oradan canlı yayın yapıyorsunuz. İnsanlar da sizi izliyor. Artık bu belki de iletişimde geldiğim son noktadır diye düşünmüştüm. Ama tabii bu çok büyük bir yanılgı. Ve yani sürekli şey olacak, yeni medya kanalları hayatımıza girecek. Yeni medya kanallarının kendi kurguları, stratejileri, yöntemleri olacak. Ve biz bunlara adapte olmak zorunda kalacağız. Ama bir süre sonra da bunlardan bazıları popülerliğini yitirecek. Ve başka kanalları kullanmaya başlayacağız. Dolayısıyla da kurumsal iletişimdeki en büyük çabalardan bir tanesi de bu dijitaldeki hızlı dönüşümü yakalamak ve bu her yeni mecraya ayak uydurmak. Dolayısıyla bizim şöyle bir şansımız yok. İşte şu andaki sosyal medya kanallarını çok iyi kullanıyoruz. ve yeterli. Bu iletişimimizi buradan sürdürelim deme şansımız yok. Her çıkan yeni dijital medya kanalını inceliyoruz. Bunları işimize nasıl yansıtabiliriz? Onları analiz ediyoruz ve hemen uygun içerikler üretme çabası içerisine giriyoruz ki oradaki kitleyi de yakalayabilelim.
Şimdi kurumsal iletişim ve yeni medyadan bahsettik. Son sorum bu alandaki en önemli konuyla ilgili. Kurumlar dijital kriz yönetimini nasıl yapmalılar? Çığ gibi büyüyor çünkü biliyorsunuz bir anda böyle milyonlarca kişiye erişebiliyor. Dijital itibar yönetimi, dijital kriz yönetimi nasıl yapılmalı?
Yani eskiden şeydi tabii kurumsal iletişimde biz kriz iletişim planları hazırlardık ama bu kriz iletişim planları daha çok geleneksel medyaya yönelik iletişim planlarıydı. İşte bir gazetede ya da bir televizyonda bizimle ilgili bir olumsuz haber çıktığında bununla nasıl yani oradaki o itibar kaybını nasıl geri getirebiliriz ve kitleleri nasıl gerçekten yaptığımız çalışmalarla ilgili doğru bilgilendirebiliriz gibi bir çaba vardı. Bu dijital tarafta dijital dünyanın hızlı akışıyla birlikte ve kitlelere insanların çok rahat erişim sağlayabilmesiyle birlikte kriz olasılıkları inanılmaz büyüdü. Yani siz dijital tarafta ki bir sizinle ilgili olumsuz algı oluşturabilecek bir içeriği yakaladığınız anda çoktan binlerce, on binlerce, yüz binlerce insana ulaşmış olabiliyor ve oradaki o çığ gibi büyümeyi durdurabilmek her zaman kolay olmayabiliyor. Burada birçok farklı strateji var. Bununla mücadele edebilmek, işte burada uygun kriz iletişim planını uygulayabilmekle ilgili birçok yöntem var. Ancak şunun çok geçerli olduğuna inanıyorum. Sizin dijital medya tarafında da savunuculara ihtiyacınız var. Yani bu alanda dijital medyayı çok iyi kullanan ve oradaki kitleye rahat ulaşımı olan kendi kitleleri olan, sözüne güvenilir insanları kurumun savunucusu haline getirebilirseniz oradaki sizinle ilgili olumsuz algı yaratabilecek ya da kriz oluşturabilecek etkileri daha hızlı şekilde ortadan kaldırabiliyorsunuz.
Açıkçası dijital zaten, elçiler diyorsunuz yani aslında.
Evet, evet. Açıkçası aslında iletişimde sizin söylediğinizden çok ya da sizin kendinizi savunmanızdan çok başkaları sizi savunduğunuzda ya da başkaları sizinle ilgili olumlu içerikler oluşturduğunda bu hedef kitle tarafından ya da daha geniş kitleler tarafından çok daha kolay sindirilebiliyor ve çok daha fazla kabul görebiliyor. Dolayısıyla orada dijital elçilere sizin söylediğiniz gibi dijital savunuculara ihtiyaç var. Bu büyük bir kalkan dijital tarafta oluşacak iletişim krizleriyle ilgili.
Erdem Bey, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben de bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. Açıkçası dijital taraftaki teknolojik gelişmeyi kullanırken radyo gibi hala popülerliğini koruyan ve insanların sıklıkla kullandığı bir İletişim mecrasında genelde iletişimin perde arkasında kalan bir insan olarak ben de insanlara ulaşma fırsatı yakaladığım için sayenizde çalışmalarımızı anlatma fırsatı bulduğum için çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben de gazete ne olur bilemem ya da televizyon nereye doğru gidecek bilmiyorum ama gerçekten radyo ölümsüz bir mecra ya da yeni medya bitebilir, eskiyebilir fakat radyo hep o olduğu yerde duracaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz tekrar size. Bu hafta kurumsal iletişimin dönüşümü üzerine konuştuk. Konuğumuz Kızılay Kurumsal İletişim Yöneticisi Erdem Çöplendi. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.